Ayrım 14. Son Yüzleşme. Lisa Gardner. Sayfa 161. 12. Bölüm. Jess okul servisinden uçarcasına atladı. Karlı caddede koşarak ilerlerken omzundaki Red Sox sırt çantası bir o yana bir bu yana savruluyordu. Kol saati yoktu. Bu yüzden saatin kaç olduğundan haberdar değildi. Ama otobüs geç gelmişti. Otobüs geç kalmak için bugünü mü bulmuştu? Acele etmeliydi, acele, acele, acele. Apartmanın merdivenlerine ulaştığında basamakları ikişer ikişer çıkmaya başladı ve en sonunda avucuyla girişteki zili çaldı. Onu bekliyor olan annesi yukarıdan hemen apartman kapısını açtı. Jess ağır dış kapıyı güçlükle iterek açtı ve hemen merdivenlere koştu. En alttaki iki merdiveni görmezden gelerek üçüncüye zıpladı. Ancak dizlerinin üstünde geriye kayması bir oldu. Sonra yeniden ayaklanıp üçüncü kata kadarki merdivenleri patır patır koşarak tırmandı. Evlerinin önüne geldiğinde yorgundu ve yorgunluktan titriyordu. Hatta biraz da midesi bulanıyordu. Geç kalamazdı, kalmak istemiyordu. Kasklı su aygırı onu bekliyor olmalıydı. Jess elindeki anahtarı hızla kilide sokup kapıyı açtı ve aceleyle içeri girdi. Çoktan botlarını, sırt çantasını, eldivenlerini, kabanını, beresini ve kar pantolonunu oraya buraya fırlatmaya başlamıştı bile. Bir şeyler atıştıracak vakti yoktu. Hızlı olmalıydı. Hızlı, hızlı, hızlı. Masaya doğru koşturup daha oturmadan aç düğmesine bastı. Bu sırada annesi, "Jess, iyi misin?" diye bağırıyordu. "Evet, evet, evet, biraz oyun oynayacağım sadece."
Jess,
atlet animals, tanrım anne her şey yolunda dedim ya. Jess ağzından çıkan sözlerin farkına varıp hemen dudağını ısırmışsa da artık çok geçti. Ses tonuna daha çok dikkat etmeliydi. Kimi zaman fazlasıyla arsız davrandığında annesi bilgisayar kullanımına kısıtlama getiriyordu. Bir eli hala bilgisayarın üzerinde, eski makine ağır ağır açılırken gözlerini ekrana dikip beklemeye koyuldu. Ama annesi ne koridorda görünmüş ne de daha fazla bir şey söylemişti. Muhtemelen yine telefondaydı ve başından kalkamıyordu. Jess kendini suçlu hissetse de en azından minnet verdi. Yanına hemen zombi ayısını ve bir bardak süt almak için bilgisayarın başından kalktı. Fırındaki saat 15.42'yi gösteriyordu. Evet, geç kalmıştı. Hem de çok geç kalmıştı. Aceleyle masaya doğru gelirken bardağın kenarından sütün bir kısmını yere dökmüştü. Bu kez de peçete almak üzere mutfağa dönmek zorunda kaldı. Tekrar dönüp ortalığı temizlediğinde kalbi öylesine hızlı atıyordu ki bir süre kendisine gelemedi. Terlemişti, elleri titriyor, kendini ürkek hissediyor ve ağlamak istiyordu. Ama nedenini bilemiyordu. Geç kalmıştı. Kasklı su aygırı çok kızacaktı. Ayrıca annesine arsızlık etmişti ve muhtemelen o da bu tavır karşısında çılgına dönecekti. Ama onun istediği sadece bir arkadaştı. Sadece her şeyin iyi olmasını, birilerinin onu sevmesini, annesinin bu kadar çok çalışma zorunda olmamasını ve en sessiz olmaya çalıştığı ama başaramadığı anlarda alt komşulara Bayan Flowers'ın süpürgeyle tavanı dövmemesini istiyordu. Jess ekranın karşısına adeta bir külçe gibi yığıldı ve Athlete Animals sitesine girdi. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Geç kaldığını biliyordu ama yine de koca bir bebek gibi zırıldamak istemiyordu. Sayı vuruşçu ayıya e-posta gelmişti. Jess'in kolu öyle şiddetli titriyordu ki fareyi posta kutusunun üzerine ancak üçüncü denemesinde denk getirip tıklayabilmişti. Mesaj kasklı su aygırındandı. İçinde bir de gülen bir surat ve beyzbol eldiveni resmi vardı.
Selam dostum, geldim ve oyuna hazırım. Hazır olduğunda beni bul. Arkadaşın kasklı su aygırı.
İşte o an Jess ağlamaya başladı. Kocaman kocaman mutluluk gözyaşları dökülüyordu gözünden. Demek kasklı su aygırı kızmamıştı ona ve hala oyun oynamak istiyordu.
Kasklı su aygırı hala arkadaşıydı demek. Jess minnetle ağlıyordu.
13. Bölüm. Saat 16.30'da harekatın ilk aşamasına başladım. İlk önceliğim kıyafet yönetmeliğine uygun olan kıyafetlerdi. Siyah kot pantolon, siyah boğazlı kazak, kalın tabanlı koşu ayakkabıları ve de kaşe bir siyah kaban. Hepsini de Kurtuluş Ordusu mağazası sayesinde bulabilmiştim.
Tıpkı bir hırsız gibi ya da bir New Yorklu gibi görünüyordum. Bu bana hangi gözle baktığınıza bağlıydı. Ayağımdaki ayakkabıları çok sevmiştim. O yüzden elimden geldiğince onlardan vazgeçmemeye çabalıyordum. Harekatın dördüncü aşamasında tüm bu eşyaları toplayıp ortalık yerdeki bir çöp konteynerına bırakmak vardı. Bu polisin onları bulamayacağı ya da bulmayacağı anlamına gelmiyordu. Sadece bu sayede bu ikinci el kıyafetlerin bana ait olduklarını ispat edemezlerdi o kadar. Tedbir içinde tedbir söz konusuydu. Şu ana kadar her şey yolundaydı. Evden çıkarken üzerimde açık turkuaz rengi bir atkı, ona uygun bir bere ve elime büyük gelen eldivenlerim vardı. Bir yerlerde tanınmamak için kıyafet değiştirmenin en iyi anahtarının aksesuarları değiştirmek olduğunu okumuştum. Sonradan görgü şahitleri beni deniz mavisi bir atkı ve eldivenlerle bağdaştırmış olacaklardı ki bu da o siyahlar içindeki avcının ben olamayacağım anlamına gelecekti. Çünkü şu an üzerimde turkuaz renkli kıyafetler vardı. Omzumda büyük görünmesi için içine gazete tomarları sıkıştırılmış postacı çantam vardı. Sonrasında bu kağıtlar atılıp yerini parlak renkli atkıma, bereme ve eldivenlerime bırakacaktı. Şişkin çantam şu an için üzerimdeki başka bir çıkıntıyı da gizlemeye yarıyordu. Belime taktığım ve atış hocam J.T. Dillon tarafından özel olarak hazırlanmış, üzerinde fazladan 27 mermi yerleştirilebilen kemerimdeki 22 kalibrelik Taurus silahım. Yarın J.T.'yi son kez görecektim. Onun da bu gece neler olacağının farkında olduğunu hissediyordum. Ama ne o daha fazla kurcalamıştı bu konuyu ne de ben onu bilgilendirmiştim. Bunun yerine iki hafta önceki konuşmamız tam da şöyle olmuştu. Diyelim ki yeni bir kimlik edinmek istiyorum. Önemli belgeleri ele geçirmek istiyorum. Bunları yapmak için kimlerle temasa geçmem gerektiğini biliyor musun? 45'lik silahını dolduran J.T. sanırım bu soruyla daha önce pek çok kez karşılaştım dedi. Burcunu soran kızlardan daha iyidir. J.T. en sonunda bakışlarını bana kaldırdı. Bense o bakışın karşısında ezilmemek için elimden geleni yapıyordum. J.T. önceleri bir seri katildi. Massachusetts'in yarısını öldürmüştü. Ama sonradan bir eş bulmuş ve deniz askeri olup keşif kuvvetlerine katılmıştı. Kırçıllı saçları, kahverengimsi suratı, hayatının büyük bir kısmını sınırları geçmeye adamışlığı ve orada gördüklerine hiç şaşırmayan bir adamın gözlerinin derinliğiyle çoğu zaman bana bir silahlı soyguncuyu anımsatıyordu. "Her şeyin bir bedeli vardır," dedi.
"Kötü günler için kenarda 3-5 kuruşum vardı. Hey, bugün tam da o kötü gün galiba."
J.T. sanki bu gerçek sorunu halledermiş gibi, "Karım seni seviyor," dedi. Belki de gerçekten severdi. Karısıyla daha önce sadece bir kez karşılaşmıştım. 30 saniye kadar beni süzmüş, sonra bana doğru yaklaşıp sımsıkı kucaklamıştı. O an Tess'in de en az kocası kadar güçlü olduğunu hissettim. Ve eğer akşam yemeği tekliflerini kabul edersem konuşacağımız çok şey olacağı hissine kapıldım. J.T. bana bir isim verdi ve bana tam bir teminat vermek için 24 saat beklememi söyledi. İşi sağlama almış olmalıydı ki iki gün sonra verdiği numarayı aradığımda karşımdaki çatlak sesli kadın sanki aramamı bekliyormuş gibiydi. Kadın bana sorular sordu, ben cevaplar verdim. Ve 3 gün önce 1000 dolarlık bir fiyata 3 set halinde gıcır gıcır hayati evraklar elime geçti. 3 doğum belgesi, 3 sosyal güvenlik kartı ve de bir ehliyet. Hayatının geri kalanını kaçak olarak geçirecek bir kadın için gerekli tüm hayati evraklar buradaydı. Aslını söylemek gerekirse bunu tahmin bile edemezdim. Komik ama boks yapmak, ateş etmek, koşmak içimde bambaşka bir şeyin uyanmasına sebep olmuştu. Sanki içimde bir şiddet arzusu var gibiydi. Bunu anlamam tam 28 yılıma mal olmuşsa da son günlerde kaybettiğim zamanı telafi etmek için elimden geleni yapıyordum. Ev sahibimin evinin arka kapısından çıktım ve ön kapı tarafına geçtiğimde içim rahatlayarak Tulip'in orada olmadığını gördüm. Belli ki bugünkü göreve tek başıma çıkacaktım. Kabanımın içine biraz daha gömülüp suratımı ısıran soğuğa karşı korunmak için yüzümü kaldırdığım yakaların ardına gizlenmeye çalıştım. Ve Harvard meydanına doğru yürümeye başladım. Taksi durağı 10 dakikalık yürüyüş mesafesindeydi.
Ondan sonra 8 dakika treni bekleyecek, sonrasında yine yollara düşmüş olacaktım. Tam iş çıkış saatine denk gelmiştim ve metro tıklım tıklım doluydu. Her abonman gibi ben de kim olduğum belli olmadan metal tutamaca tutunmuş, bacaklarım rayların etkisiyle sallanırken ter, sidik ve ıslak kaban kokularını soluyarak öylece durmuştum. Duyulmayacak bir ses tonuyla kendi kendime bir şarkı mırıldanmaya başladım. Giderek artan gerginliğimi engellemenin tek yolu bu gibiydi. Yaşamak için son 74 saatim. Yerimde olsanız siz ne yapardınız? Yeniden yeryüzüne çıktığımda gökyüzü kapkaraydı. Gıcırdayan turnikeden geçip Boston'ın daha karanlık, daha sessiz bir köşesine tırmanan merdivenlere yöneldim. Sokak lambaları bu huzursuz kış gecesine karşı koymak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama birbirlerinden öyle uzağa yerleştirilmişlerdi ki buzlu kaldırımdaki kocaman siyah gölgeler yalnız bir kadını oradan geçme konusunda bir kez daha düşünmeye itiyordu. Üzerimdeki turkuaz renkli atkıyı, bereyi ve de eldivenleri çıkarıp çantamın içine tıktım. Sonrasında postacı çantamı arkama doğru çevirdim. Şimdi artık çanta kalçamın üzerindeydi. Belimdeki silah kemerini saklamaya da gerek yoktu artık. Bu mahallede muhtemelen herkes yüklüydü ve hayatta kalmak için benim de onlar gibi davranmam en mantıklısıydı. Anladım ki etraftaki evlerde kar bile çirkin duruyordu. Eskiden yaşadığım dağlar, şimdi yaşadığım Harvard Meydanı tıpkı ressam Norman Rockwell'in elinden çıkmış gibi metrelerce güzel bir beyaz örtünün altına gizlenmiş gibi duruyordu. Ama burada öyle değildi. Şehrin bu bölgesinde kar etraftaki çöplerden farksızdı. Gri topraklı, köpek sidikleriyle göllenmiş, gözden çıkarılmış eşyalarla, Big Gulp içecek kapaklarıyla ve sigara izmaritleriyle bezeliydi. Bu kara baktığınızda gözünüzün önünde Noel gecelerinin ışıkları, neşe dolu şömine ateşleri ve de sıcak kakao fincanları canlanmıyordu. Buz yığınlarının arasından geçerken tabiat ananın bile af nedir bilmeyen bir sürtük olduğunu bir kez daha anlıyordunuz. Yazmayarak akıl defterime kaydettiğim adresi bulmak üzere yola koyuldum. İşte size tedbir içinde tedbir için bir örnek daha. Kaldırımlar boş değildi. Şehir merkezindeki hiçbir kaldırım boş olmazdı. İri kıyım siyahi gençlerin ters takılmış beyzbol şapkalarının, en az 4 beden büyük kabanların, göğüslere takılıp ışıl ışıl parıldayan altın kolyelerin arasından yürüyüp geçtim. İnsanların kimi gülüyor, kimi sigara içiyordu. Kimileri ise çoktan aralarında itişip kakışmaya başlamışlardı. Belki şakaydı, belki değil. Hepsi de bir anda dikkat kesildiler, şaşırmışlardı. Caddelerinde beyaz bir piliç geziyordu. Onlara gülümseyip parmağımı dudaklarıma götürdüm ve nefesimi bırakarak hafifçe ''Şşşş'' dedim. Ve onlar da bu tavrıma cevap vererek sessiz kalıp uzak durmayı tercih ettiler. Sanırım bunun en büyük sebebi bakışlarımdı. Bu bakışı hepsi de tanıyor olmalıydı. Her sabah uyanıp aynaya baktıklarında yansımalarında gördükleri bakışın ta kendisiydi bu. Artık kaybedecek bir şeyinizin olmadığını bilmek nasıl bir duygu bilmek ister misiniz? Özgürleştirici, sarhoş edici, tehlikeli. Saat 18.02 hedefimi belirledim. Yaşamak için son 74 saatim. Yerimde olsaydınız siz ne yapardınız? Tomika beni antrede karşıladı. Çocukları öylesine sarıp sarmalamıştı ki kara yüzlerinde sadece parlak beyaz gözleri açıkta kalmıştı. Büyük oğlan Michael'ın sırtında çantası vardı. 4 yaşındaki kız Mika ise elinde battaniyesini ve oyuncak ayısını tutuyordu. Geri kalan eşyaların tamamı Tomika'daydı. Her iki koluna da birer siyah eşya torbası takmıştı. 8 yıllık evlilik, 26 yıllık bir hayat, 2 orta boy torbaya sığmıştı demek. Bir an bocaladım, ayağımı kapının eşiğine attım. Ama girişteki tümseyi görmemiş takılmıştım. Kendimi kapıya tutunarak durdurabildim. Sonra benim için bile tuhaf olan bir şey yaptım. Bir nefes verdim ve buz tutmuş gecede nefesimin buharlı bir yol alışını izledim. Bu keyfimi yerine getirmişti. Doğru yerde olduğumun ispatı gibiydi. Usulca aradı mı diye sordum. 5 dakika önce. Saatime bakıp ne kadar süremiz olduğunu tarttım. Hadi gidelim. Elimi uzattım ve 9 yaşındaki Michael bu onun için sanki dünyanın en olağan şeyiymiş gibi elimi tuttu. Gülümsedim. Michael da gözlerindeki onurlu bir ifadeyle bana baktı ve o an yaptığımın gerçekten doğru olduğunu anladım. Tomica 911'i ilk kez 6 ay önce aramıştı. Hattın ucunda yine bilindik bir hikaye vardı. Sarhoş kızgın koca evin altını üstüne getiriyordu. Sonuçlar da hep olduğu üzereydi. Polis gelmiş, kocayı sakinleştirmiş, karısı şikayetçi olmamıştı. Ama 6 hafta önce bu kez acil komuta merkezini arayan Michael oldu. Anneleri onu ve küçük kız kardeşini evde babalarıyla yalnız bırakıp dışarı çıkmıştı. Michael ve kardeşi görünmemek ve ses çıkarmamak için dolaba saklanmışlardı. Çünkü evin her yerinde yabancı adamlar vardı, bağırıp çağırıyorlardı. Hatta birisi babasına silah bile doğrultmuştu. Michael da kız kardeşinin yanına alıp anne ve babalarının kıyafet dolabına gizlenmişti. Başka ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Ben her santral memurunun yapacağı şeyi yaptım. Sorular sordum, cevaplar aldım. Olay yerine pek çok memur yönlendirdim ve Michael'ı hatta tutmaya çalıştım. O telefon görüşmesi tam 45 dakika sürmüştü. Aptalca şarkılar söylemiş, tak tak kim var orada şakaları yapmıştık. Hatta Michael ve Bika bana karizmamı arttırmam için sokak argosu bile öğretmişlerdi. Yönlendirilen memurlardan ilki olay yerine vardığında adamlar çoktan gitmişti ve stand karşısında beliriveren polisin varlığıyla adeta çileden çıkmıştı. O gece görevde yine memur Makaret yani Tom vardı. Tom işini ustalıkla yapmış, küçük odada korku içinde bekleşen Michael ve Mika'dan hiç bahsetmemişti. Sadece mahallede kavga sesleri duyuldu, ihbarı üzerine geldiğini söylemişti. Stan bir şey görmüş ya da duymuş mu diye sormuştu. O günden sonra Michael daha sık aramaya başladı. Kimi zaman sadece sohbet etmek için arardı. Çünkü geceler onların evinde çok uzundu. Oturma odasında kendinden geçmiş sarhoş bir canavar uyuklarken yatağın altına saklanmış hayali bir canavardan kim korkardı ki? Michael annesi için çok endişeleniyordu. Kız kardeşi için de korkuyordu. 3 hafta önce yaptıkları son telefon görüşmesinin ardından sosyal hizmetler aileye bir ziyarette bulunmuştu. Günler sonra Michael'ın anlattığına göre Stan tüm aileyi toplayıp sosyal hizmet görevlisinin karşısına oturtmuştu. Tüm sorulara içtenlik ve açıklıkla cevap vermeleri gerekiyordu. Hem de Stan orada durmuş onları izlerken. Sosyal hizmet görevlisinin evden ayrılışının ardından Stan eline bir çekiç almıştı. Tomika'nın tüm parmaklarını, Michael'ın 4 parmağını, küçük Mika'nın da 2 parmağını kırmıştı. Onlara bir daha asla evden kimsenin 911'i aramayacağını söylemişti. Aksi olursa bir dahaki sefere eline çekiç değil balta alacaktı. Michael'ın küçük parmaklarını kullanarak yeniden 911'i arama cesaretini göstermesi tam 24 saatini almıştı. Sonrasında gece vardiyasında sıranın yeniden bana gelmesi için bir kez daha 2 gün beklemek zorunda kalmıştı. Eğer birileri şu anda aramızda geçen bu kayıtlı konuşmayı dinlemiş olsa, küçük çocuğun telefonla oynayıp annesinin numarasını istediği hissine kapılabilirdi. Ve de kendinden bezmiş bir santral memurunun sırf çocuğu tatmin etmek için aceleyle bir numara verişine şahit olduğunu düşünebilirdi. Ama işte bahsi geçen telefon numarası santral memurunun kendi kontürlü hattına aitti elbette. İnsan başka hangi numaraları ezbere bilirdi ki? Artık Michael ile görüşmelerimizi kayıt dışı yapıyorduk. Kimi zaman annesi, Tomika da bize katılıyordu. Sonrasında hesabımda biriktirmiş olduğum tüm paramı, ki hepsi 4200 dolar ediyordu, bir kadın ve 2 çocuğuna yeni birer kimlik, yeni bir evin tüm kira bedeli ve depozitosu ile onları yeni yaşamlarına götürecek otobüs bileti parası için harcadım. Yaşamak için sadece 73,5 saatim kalmıştı. Yerimde olsaydınız siz ne yapardınız? Otobüs durağına kadar Tomika, Michael ve Mika'ya eşlik ettim. New Hampshire, Portsmouth'a gitmek için 3 vasıta değiştirmeleri gerekiyordu. Ama Tomika'nın orada ona yeni bir iş verebilecek eski bir kız arkadaşı vardı. Yeni isimler, yeni bir hayat ve yeni bir fırsat. Tomika ağlıyordu. Bandajlı ve kırık tahtalı parmaklarıyla çürük içindeki yanaklarını silerken, "Kocamı seviyorum," diyordu. "Seni öldürecek." "Biliyorum." "Çocuklarını da öldürecek." "Biliyorum." Michael kolunu küçük kız kardeşinin omuzuna atmıştı. Dikkatle annesini izlerken yüzündeki ifade bıkkındı. En nihayetinde konuşan Mika, "Anne," dedi. Tomika gözlerini kızına çevirip katılarak ağlamaya başlamıştı. "Size yemin ediyorum geri dönmeyeceğim, güçlü olacağım, hepimize bakacağım bebeğim, söz veriyorum, bize iyi bakacağım." Tomika'nın parmaklarının bandajlı olması sebebiyle yeni kimlikleri çantasına yerleştirmesine ben yardımcı oldum. Cüzdanını açıp eski ehliyetini çıkardım ve yerine Tomika'nın Facebook fotoğrafının üzerinde JT'nin arkadaşının yardımıyla yaptığımız yenisini koydum. 30 saniye içinde Tomika Miller Tonya Davis olmuştu. Yanımdaki mavi atkıyı Tomika'nın boynuna doladım. Gözlerine bir güneş gözlüğü taktım ve de yukarıda topladığı saçlarının üzerine de parlak bir şapka geçirdim. Michael ve Mika içinse kafamızda daha basit bir plan yapmıştık. Michael'a bir peruk taktık ve onu 7 yaşında bir kız çocuğuna çevirdik. Mika'nın ise at kuyruğunu kısacık kesip onu da 4 yaşında bir erkek çocuğuna dönüştürdük. Sonrasında eğer Stan Miller otobüs durağına gelip de sorular soracak olursa, hiç kimse yanında büyük bir erkek çocuğu ve de küçük bir kız çocuğuyla otobüse binen kimsesiz bir kadın görmemiş olacaktı. Duraktakiler otobüse sadece yanlarında iki çocuk olan iki kadının bindiğini göreceklerdi. Bütün biletleri ben elime almıştım. Bu sayede Tomika ellerini kabanının ceplerinde gizleyebilecekti. Bu da Stan'in soracağı başka bir soru olsa da yine bu soruya da cevap verecek kimseyi bulamamasına neden olacaktı. Son anda ben bir şey unuttuğum bahanesiyle otobüsten inip yanımdakilere sonradan onlara katılacağımı söyleyerek yanlarından ayrıldım. Otobüsten inmeden hemen önce eğilip Michael'ın cebine Walmart'tan aldığım kontörlü bir telefon bıraktım. İçinde sadece tek bir numara yazılıydı, o da benim numaramdı. Kulağına eğilip ara beni ne zaman istersen, ben hep buradayım Michael, ben hep buradayım diye fısıldadım. Sonra da ortalıktan kayboldum. 5 dakika sonra otobüs hareket etmişti. Tomika Miller ve iki çocuğu yeni bir hayata yelken açmışlardı. Tabii eğer Tomika Miller bu yükü daha fazla çekemeyip kendini kocasını aramak zorunda hissetmezse ya da çözülüp yaşadıklarını bir arkadaşına, o arkadaş başka bir arkadaşına, o da bir diğerine anlatıp olanlar Stan'in kulağına kadar gitmezse ya da Stan'in kendisi izlerini kendi elleriyle sürüp onları bulmazsa. Bu yeni bir başlangıçtı. Belki de bu kez Stan gelirken yanında o bahsettiği baltayı getirirdi. Belki de bu kez Michael beni arayıp yalvararak, ağlayarak, bağırarak benden yardım dilerdi. Belki de tüm bunlar 21 Ocak saat 20'den sonra olurdu. Telefonum durmadan çalar, çalar, çalardı. Ama cevap verecek kişi hayatta olmazdı. Saatime bir göz attım. 19.42. Yaşamak için 72 saat 15 dakikam kaldı. Yerimde olsanız siz ne yapardınız? Rotamı yeniden Tomika'nın eski adresine çevirdim. Bu kez hedefimde Stan Miller vardı. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 174.